Hayatın sesleri. Yaşadıklarımdan öğrendiğim bir şey var. Yaşadın mı yoğunluğuna yaşayacaksın bir şeyi. Sevgilin bitkin kalmalı öpülmekten. Sen bitkin düşmelisin koklamaktan bir çiçeği. İnsan saatlerce bakabilir gökyüzüne. Denize saatlerce bakabilir, bir kuşa, bir çocuğa. Yaşamak yeryüzünde onunla karışmaktır. Kopmaz kökler salmaktır oraya. Kucakladın mı sımsıkı kucaklayacaksın arkadaşını. Kavgaya tüm kaslarınla, gövdenle, tutkunla gireceksin. Ve uzandın mı bir kez sımsıcak kumlara, bir kum tanesi gibi, bir yaprak gibi, bir taş gibi dinleneceksin. İnsan bütün güzel müzikleri dinlemeli alabildiğini, hem de tüm benliği seslerle, ezgilerle dolarcasına. İnsan balıklama dalmalı içine hayatın, bir kayadan zümrüt bir denize dalarcasına. Uzak ülkeler çekmeli seni, tanımadığın insanlar. Bütün kitapları okumak, bütün hayatları tanımak arzusuyla yanmalısın. Değişmemelisin hiçbir şeyle, bir bardak su içmenin mutluluğunu. Fakat ne kadar sevinç varsa yaşamak özlemiyle dolmalısın. Ve kederi de yaşamalısın, namusluca bütün benliğinle. Çünkü acılar da sevinçler gibi olgunlaştırır insanı. Kanın karışmalı hayatın büyük dolaşımını. Dolaşmalı damarlarında hayatın sonsuz taze kanı. Yaşadıklarımdan öğrendiğim bir şey var. Yaşadın mı büyük yaşayacaksın. Irmaklara, göğe, bütün evrene karışırcasına. Çünkü ömür dediğimiz şey hayata sunulmuş bir armağandır. Ve hayat sunulmuş bir armağandır insana. Başkent'ten merhaba sevgili dinleyicilerimiz. Yine bir yılbaşı geldi. Her yeni yıl bir başka güzel sevgili dinleyicilerimiz. Savaşların, acıların, felaketlerin geçip giden koca bir yıl gibi geride kalması dileğiyle diyoruz. Ataol Behramoğlu'nun güzel şiiriyle selamlamak istedik 2016'nın bu ilk gününde sizleri. Program yapımcılarınız Didem Östaşbaşı, Gülşen Ayvaz ve Şule Çankaya. Spikeriniz ben Nilgün Doruk. Bu yılbaşı sevdiklerinizle birlikte mutlu, huzurlu, hayatınız boyunca unutamayacağınız güzellikler yaşamanız dileğiyle ve aynı güzellikte geçmesi dileğiyle yeni yılınızı kutluyoruz. Ve şimdi Hayatın Sesleri'nin ilk müziğini dinliyoruz.
Unut gitsin her şeyi, her derdi bir anda. Yaşamak en güzel şey. Geri gelmez bil ki geçip giden o yıllar. Yaşamak en güzel şey. Arkadaş dur bekle, beni dinle. Üzülmekle ne geçti eline. Bu dünya kalmamış bak kimseye. Gülüp eğlen haydi gel sen de bizimle.
Gör bak ne güzel bir gün doğmakta ufukta.
Yaşamak en güzel şey.
Eski günleri bırak da geleceğe bak.
Yaşamak en güzel şey.
Dur bekle beni dinle. Üzülmekle ne geçti eline. Bu dünya kalmamış bak kimseye. Gülüp eğlen haydi gel sen de bizimle.
Hiçbir şey zor değilmiş verince el ele yaşamak. Hey, en güzel şey. Gözyaşı, elem, keder bize göre değil yaşamak. Hey, en güzel şey.
Arkadaş dur bekle beni dinle.
Üzülmekle ne geçti eline? Bu dünya kalmamış bak kimseye.
Gülüm eğlen haydi gel sen de bizimle.
Mutluluk ümitleri bitmedi bitmesin.
Yaşamak hey en güzel şey.
Kahkahayla neşeyle geçsin günlerimiz.
Yaşamak hey en güzel şey.
Arkadaş dur bekle beni dinle.
Üzülmeklere geçti eline.
Bu dünya kalmamış bak kimseye.
Gülüp eğlen haydi gel sen de bizimle.
Arkadaş dur bekle beni dinle.
Üzülmeklere geçti eline.
Bu dünya kalmamış bak kimseye.
Gülüp eğlen haydi gel sen de bizimle. La la la la la la la la la la. La la la la la la la la la.
Bu dünya kalmamış bak kimseye.
Gülüp eğlen haydi gel sen de bizimle. La la.
Sevgili dinleyicilerimiz, Hayatın Sesleri'nin 2016 yılındaki ilk konu Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Sayın Naci Koru. Merhabalar efendim, hoş geldiniz.
Merhaba efendim.
Sefalar getirdiniz
çok
programımıza.
Çok teşekkür ederim, sağ olun.
İyi yıllar diliyoruz.
Size ve bütün dinleyicilerinize de ben de iyi yıllar diliyorum.
Teşekkür ediyoruz efendim. Evet, daha önce Memleketim FM'in açıldığı dönemde yine konuğumuz olmuştunuz. Memleketim FM'le ilgili orada yaşayan dinleyicilerimize bilgiler aktarmıştık ama bu kez yurt dışında yaşayan Türk toplumunun nüfusunun hayli yüksek olduğunu biliyoruz. Evet. Bu nüfus göç alan ülkelerin ekonomik kalkınmasına önemli katkıda bulunuyor tabii ama sadece işçi konumunda değiller artık. Pek çok alanda meslek sahibiler, yaşadıkları ülkelerin vatandaşlıklarını almış olanlar bile var. Ama bununla da birlikte yine yaşadıkları pek çok da sorun var. Biz bu sorunlarla ilgili Dışişleri Bakanlığı'nın izlediği politikaları bugün konuşmak istedik. Öncelikle sorunlarından bir başlayalım isterseniz efendim. Ne gibi sorunlar yaşıyorlar orada yaşayan yurttaşlarımız?
Çok teşekkürler. Tekrar bütün vatandaşlarımızın yeni yılını kutlamak istiyorum sizin üzerinizden. Yaklaşık 6 milyona yakın vatandaşımız yaşıyor bizim Avrupa ülkelerinde, Amerika'da, Uzak Doğu'da, Asya ülkelerinde. Hepsiyle de bir bağımız var bizim tabiatıyla ve onları çok yakından istiyoruz. Onların gönül olarak ve birlikte olmalarını arzu ediyoruz bizlerle birlikte. Sorunları da var sizin de söylediğiniz gibi. Özellikle Avrupa'da ırkçılık var, yabancı düşmanlığı var. Ama her şeyden önemlisi Türkiye'den uzak olmanın verdiği bir uzaklaşma var ülkemizden. Eğitimle ilgili sıkıntıları var vatandaşlarımızın, özellikle de genç nüfusun, çocuklarımızın. Biz Dışişleri Bakanlığı olarak yurt dışında yaşayan bütün vatandaşlarımızın bu sorunlarıyla yakından ilgilenmeye gayret gösteriyoruz.
Evet, şimdi yabancı düşmanlığı, ırkçılık dediniz sizin de bahsettiğiniz gibi, ayrımcılık, İslamofobiden de evet. Önemli ölçüde evet. Etkileniyorlar. Evet. Bu konuda Dışişleri Bakanlığı'nın izlediği politikadan birazcık söz eder misiniz?
Bizim tabii dış ilişkilerimizde bu konular çok önem taşıyor. İkili münasebetlerimizde, batılı ülkelerle yaptığımız ikili ilişkilerimizde bunu mutlaka gündeme getiriyoruz. İslamofobinin, yabancı düşmanlığının kesinlikle insan haklarıyla uyumlu olmadığını, buna karşı olduğumuzu söylüyoruz ve bu ülkelere, özellikle de Avrupa ülkelerine İslamofobi ve yabancı düşmanlığı konusunda tedbir almaları ve çalışma yapmalarını arzu ediyoruz. Ben hatırlarım, Almanya'da görev yaptığım 1990'lı yıllarda yabancı düşmanlığı bu ülkede çok önemli boyutlara ulaştı. yoğunlaşmıştı. Vatandaşlarımız canlı canlı yakılmışlardı. Solingen evet. olayını hatırlarsınız. 5 vatandaşımız hayatını kaybetmişti. Mölde 3 vatandaşımız yine yanarak hayatını kaybetmişti. Biz umuyorduk ki bu geçtiğimiz süre içerisinde bu ülkelerde olumlu gelişmeler olsun, yabancı düşmanlı olaylar azalsın. Fakat maalesef azalmadı. 2000'li yıllarda da aynı şekilde devam etti. Dönerci cinayetlerini hatırlarsınız 2000'li evet. yılların başlarında. Dolayısıyla bu fenomen, bu olay önümüzdeki yıllarda da devam edeceğe benziyor. Onun için biz de yurt dışındaki vatandaşlarımızın yanında olduğumuzu her an hissettiriyoruz ve bunu ikili görüşmelerimizde mutlaka gündeme getiriyoruz. O ülkelerle yaptığımız görüşmelerde umarım artık bunların sayısı azalacaktır, bu tür olayların sayısı. Vatandaşlarımız daha emin, daha huzur içerisinde, daha barış içerisinde bulundukları ülkede yaşayacaklardır diye
evet,
ümit ediyoruz.
Umuyor ve diliyoruz evet. ki öyle olsun gerçekten 2016'da. Gelelim eğitime. Eğitimde Türkçe ana dili dersleri alabilmeleri yönündeki çalışmalar ne aşamada acaba?
Şimdi eskiden biz sadece öğretmen göndererek bu sorunu çözmeye çalışıyorduk. Fakat gördük ki artık sadece öğretmen göndererek bunu yapmak mümkün değil. Bazı yerlere öğretmenlerinizi de yetiştirmeniz de mümkün olmuyor. Bakıyorsunuz Almanya'ya, Fransa'ya gönderdiniz ama bir başka ülkeye gönderemiyorsunuz. Asya'ya gönderemiyorsunuz.
Oraya giden öğretmen sayısında ciddi bir
düşme
rakam,
var.
Değil mi?
Evet.
Başlarda.
Aslında 1000'den fazla öğretmenimiz Hı-hı. görev yapıyordu. Şu anda da var ama derslere katılım sayısı maalesef bizim arzu ettiğimiz düzeyde değil. Bunun için istiyoruz ki başka medyayı da kullanalım. Uzaktan eğitim imkanlarını araştıralım. Türkiye'de kamplar düzenleyelim. Bu yavrularımızı, gençlerimizi Türkiye'ye getirelim. Türkiye'deki kamplarda Türkçe kurslarına onları tabi tutalım. Kültürümüzü öğretelim. Yani sadece dil öğretmekle de kalmıyor aslında. Kültürün de öğrenilmesi çok önemli. Bu tür programlarımız var. Memleketim Gov.tr üzerinden de bunu yapıyoruz. Geçtiğimiz sene başlatmıştık bunu.
Genelde cuma günleri yine dışişlerinden gelen konuklarımızla dinleyicilerimizi bu konuda bilgilendiriyoruz.
Evet, evet.
Nasıl katılabilecekleri evet. konusunda.
2016'da bunu daha kamplara. Yoğun yapacağız. Hı hı. Buna çünkü çok önem veriyoruz. Bir insan kendi ana dilini konuşamazsa, iyi öğrenemezse bir başka dili öğrenmesi de zor oluyor. Onun için bizim amacımız bu gençlerimize, bu çocuklarımıza, yurt dışında yaşayan çocuklarımıza dilimizi iyi öğretebilmek. Bunun için de elimizdeki bütün imkanları kullanmak istiyoruz. Hem interneti kullanmak istiyoruz, hem bununla ilgili çalışmalar yapan kurumlarımız var. Yunus Emre Enstitümüz var, Milli Eğitim Bakanlığımızın bazı çalışmaları var. Onları seferber etmek istiyoruz. Kamplara getirdiğimiz öğrencilerin, gençlerimizin sayısını bu yıl daha da arttırmak istiyoruz. Geçen sene ilk kez bu gerçekleşmişti. İlk kez 2015 yılında yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızın çocuklarını da Gençlik ve Spor Bakanlığımızın kamplarına davet ettik ve katılım oldu. Ve çok da beğeni aldı. Bu sene çok daha erken bir tarihte başlıyoruz bu çalışmaya ve önümüzdeki Haziran ayından itibaren artık bu kamplar açılmış olacak ve çok sayıda gencimizi burada ağırlamış olacağız.
Ve sadece oradan gelen gençler değil, Türkiye'den de gençler tabii, var
tabii.
değil mi? Kaynaşmaları
bizim, evet, bizim amacımız sadece yurt dışından gelen gençlerimiz bir kampta olsunlar, beraber olsunlar yurt dışından gelen diğer çocuklarla, bu değil. Biz arzu ediyoruz ki Edirne'den, Hakkari'den, Van'dan, hı hı. İzmir'den, Adana'dan gelen çocuklarımızla, gençlerimizle, Münih'ten, Londra'dan, New York'tan, Cidde'den, Tokyo'dan gelen gençlerimiz bir araya gelsinler, kaynaşsınlar, orada arkadaşlıklar kursunlar. Bunu arzu ediyoruz. Geçen sene bunu kısmen yapabildik. Çünkü geç tarihte başlamıştık ama bu sene çok daha erkenden başlıyoruz. İnşallah bunda daha büyük başarı sağlayacağız.
Evet, umarız öyle olsun efendim. Evet, dilden sadece dil konusunda değil, din konusunda da çalışmalarınız var. Din görevlileri de gidiyorlar galiba. Değil mi? Kaç görevli var şu anda?
Evet, yurt dışında her ülkede farklı tabii. Benim hatırladığım kadarıyla Almanya'da 1000 civarında din görevlimiz var. Fransa'da, diğer ülkelerde din görevlilerimiz var. Hükümetimizin şöyle bir politikası oldu bugüne kadar. Vatandaşlarımız bulundukları yerde bir araya gelip dernekleştikleri takdirde ve bir mescit, bir cami oluşturmak istedikleri takdirde devletimiz din görevlisi gönderiyor. Hem imam gönderiyor, hem müezzin gönderiyor. Dolayısıyla çok güçlü bir şekilde dini ihtiyaçlar karşılanıyor. Bugüne kadar bununla ilgili hiçbir sıkıntı olmadı. Diğer İşleri Başkanlığımız aslında örnek bir uygulama içerisinde. Ben hatırlarım, bundan 30 sene önce Avusturya'da, Almanya'da görev yaparken hep şunu söylerdim. Mümkün olsa da Diyanet İşleri Başkanlığımız bu ülkelerde yetişmiş gençlerden din görevlileri seçebilse, hı hı. biz daha çok Türkiye'den gönderiyorduk. Türkiye'den giden din görevlilerimizin yerel imkanları bilmeleri çok fazla mümkün olmuyordu. Dil bilmiyorlardı, kültürleri iyi bilmiyorlardı. Şimdi öyle değil. Şimdi bakıyorsunuz Belçika'da, Avusturya'da, Almanya'da, İngiltere'de okumuş, orada yetişmiş, orada liseyi, üniversiteyi bitirmiş gençlerimiz buraya geliyorlar. Burada bir eğitimden geçiyorlar. Diyanet İşleri Başkanlığımız ve Milli Eğitim Bakanlığımızca yürütülen eğitimden. Ve daha sonra din görevlisi olarak bu ülkelere gidiyorlar ve vatandaşlarımıza din görevlisi olarak hizmet veriyorlar. Çok da etkili oluyorlar. Dolayısıyla dini eğitim konusunda Diyanet İşleri Başkanlığımızın çok güzel çalışmalar yaptığını özellikle vurgulamak istiyorum. Evet. Biraz önceki bağlamda kamplar konusunda da Diyanet İşleri Başkanlığımızın da ayrı kampları var Türkiye'de. İsteyen gençlerimiz o kamplara da katılabiliyorlar. Orada din ve kültür ağırlıklı eğitim düzenleniyor. Türkçe dersleri veriliyor. Dolayısıyla bütün kurumlarımız birbirleriyle yarışıyorlar bu konuda. Yurt dışında yaşayan vatandaşlarımıza hizmet sunabilmek için, daha iyi hizmet sunabilmek için.
Ne güzel. Sosyal güvenlik haklarının teminat altına alınması yönündeki sosyal güvenlik anlaşması çalışmaları ne aşamada acaba?
Her ülkeyle farklı oluyor sosyal güvenlik anlaşmaları. Mesela Almanya ile ilgili herhangi bir sıkıntı yok şu anda. Fransa aynı şekilde, ama bazı ülkelerle ilgili sosyal güvenlik anlaşmalarının imzalanması ile ilgili görüşmeler henüz daha devam ediyor. Onun da yakın bir zamanda sonuçlanacağını ümit ediyorum. Ama vatandaşlarımızın en çok sayıda yaşadığı ülkelerde sosyal güvenlik anlaşmalarının imzalanması konusunda şu anda bir sorun yaşanmıyor.
Yaşanmıyor. Bu her iki ülkedeki hizmetlerinin birleştirilmesine de imkan sağlayacak,
tabii. Oradaki çalışma süreleri Türkiye'deki çalışma süreleriyle birleştiriliyor ve ona göre emeklilik hakkı kazanılabiliyor, evet, çok rahatlıkla.
Peki konsolosluk hizmetleri doğrultusunda neler yapıldı acaba orada yaşayan?
Biz biliyorsunuz çok uzun yıllardır konsolosluk hizmetlerini elektronik ortamda da internet üzerinden de sağlıyoruz. Merkezi bir yapıya geçtik. Arzumuz şu, vatandaşlarımız konsolosluk hizmetine ihtiyaç duydukları zaman konsolosluklarımıza gittiklerinde çok fazla beklemelerine gerek kalmaksızın işlemleri bir an önce sonuçlansın. Bunu yapmak için de çok agresif bir şekilde diğer kurumlarımızla beraber bir çalışma gerçekleştirdik. Bizim özelliğimiz şu, Türkiye'de kamu kurumuna gittiğiniz zaman her kurumun yaptığı işler farklıdır. Askerlik şubesine gidersiniz, askerlik işlerinizi yaptırırsınız. Milli Eğitim Bakanlığı'na gidersiniz, eğitimle ilgili işleri yaparsınız. Ama konsolosluğumuza gittiğiniz zaman Türkiye'deki bütün kurumların yaptığı işlemleri orada yaptırırsınız. Yani biz konsolosluk memuru olarak hem bir noterlik memuruyuz,
hem askerlik
şubesi memuruyuz, hem Çalışma Bakanlığı memuruyuz. Dolayısıyla bu işleri yaparken de o kurumlarımızla entegre bir şekilde ve eşgüdüm içerisinde çalışmamız çok önemli. Bu eşgüdümü sağlıyoruz. Eskiden bunda bazı sıkıntılarımız vardı. Şimdi artık bu tamamen ortadan kalktı. Ben hatırlarım eskiden mesela bir vatandaşımızın çocuğu doğduğunda nüfus cüzdanı alabilmesi için yazışmalar 8 hafta sürerdi ve nüfus cüzdanını 8 hafta sonra ancak verebilirdik. Hı hı. Şimdi artık bizim memurlarımız nüfus memuru gibi çalışıyorlar yurt dışında. Geldiğiniz zaman çocuğunuzu kaydettirmek istediğinizde nüfus memuru gibi kaydını yaptırıyoruz ve hemen nüfus cüzdanını çok rahatlıkla verebiliyoruz. Bunu tabii bu gelişmiş online altyapımıza borçluyuz, bilişim altyapımıza borçluyuz. Bunu da çok iyi, etkili bir şekilde kullanıyoruz. Sosyal medyada da aslında bundan yararlanmaya çalışıyoruz. Twitter üzerinden, Facebook gibi sosyal medya araçları üzerinden vatandaşlarımıza erişim sağlıyoruz.
Evet. Hukuk danışmanları da var.
Hukuk danışmanlarımız var. Vatandaşlarımızın çok sayıda yaşadığı bölgelerdeki konsolosluklarımızda özellikle hukuk danışmanlarımız var. Eğer konsolosluğumuzda hukuk danışmanı yoksa telefonla ulaşabilecekleri büyükelçiliğimiz üzerinden hukuk danışmanlığı var. Yine aynı şekilde bizim bir de konsolosluk çağrı merkezimiz var. Hı hı. Çağrı merkezine de vatandaşlarımız 7/24 dünyanın her bir tarafından ve herhangi bir saatte ulaşabiliyorlar. Çok güçlü bir altyapısı var konsolosluk çağrı merkezinin. Yani siz New York'tan da arayabilirsiniz, Manila'dan da arayabilirsiniz, Almanya'dan da arayabilirsiniz. 292-29-29 telefon numarasını da ben size vermiş olayım, paylaşayım.
292-29-29.
Evet, 90-312-292-29-29. Bu çok uzun yıllardır kullandığımız konsolosluk çağrı merkezimiz bizim.
7/24 buraya ulaşabilirler.
Hizmet veriyor.
Evet. Şimdi tabii 2016 yılı için oradaki vatandaşlarımıza vereceğiniz müjde var mı? Daha yeni farklı çalışmalar içerisine girecek misiniz?
Şimdi Sayın Başbakanımızın bazı vaatleri vardı biliyorsunuz. Bu vaatler gerçekleşiyor şimdi. Askerlikle ilgili bir vaat vardı. Onunla ilgili yasa teklifi şu anda mecliste. Geçenlerde gazetelerde de yayınlandı. Hı hı. Özellikle yurt dışında doğan, büyüyen, orada okula giden, eğitim gören çocuklarımız, gençlerimiz artık 1.000 euro vererek, 1.000 euro vererek askerlik hizmetini yapmış sayılacaklar. 6.000'di biliyorsunuz. Şimdi o iki kategoriye ayrılmış oluyor. Yurt dışında yaşayan vatandaşlarımız için daha kolay ve çok daha ucuz bir askerlik sistemi öngörülmüş oluyor. Ama onun dışında 3 yıl çalışma şartıyla elde edilen bedelli askerlik de eskiden olduğu gibi aynen devam edecek. Fakat yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızın çocukları artık bu kolaylaştırılmış askerlikten yararlanacaklar. 2016'nın en önemli özelliklerinden bir tanesi, müjdelerinden bir tanesi bu olacak. Biz Memleketim FM üzerinden ve Memleketim.gov.tr üzerinden vatandaşlarımıza daha yakın, daha etkin hizmet sunmak istiyoruz. TRT ile bir işbirliğimiz var. Bunu önümüzdeki haftalarda, aylarda açıklamamız mümkün olacak. Batı ülkelerine gideceğiz ve oradaki hemşerilerimizle, vatandaşlarımızla bir araya geleceğiz. Onları orada dinleyeceğiz. Onların sorunlarını dinleyip onlara çözüm önerileri getireceğiz. Eğlence programlarımız olacak vatandaşlarımıza yönelik. Bunları yapacağız.
Memleketim
FM ve Memleketim.gov.tr üzerinden. Evet. Ama böyle bir oraya giden bir konvoyumuz olacak. O konvoyla beraber yapacağız. TRT ile birlikte bunu gerçekleştiriyoruz. Esas TRT'nin projesi. Biz de kendilerine yardımcı oluyoruz.
Evet. Peki bu arada Memleketim FM ile ilgili geri dönütler aldınız herhalde.
Memleketim Gov.tr ve Memleketim FM çok güzel gidiyor. Vatandaşlarımıza sahip çıkan bir proje. Eskiden TRT'nin zaten Avrupa FM diye bir kanalı vardı. Daha çok müzik ağırlıklıydı. Bizim arzumuz yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızın yanında olacak bir kanal oluşturmasıydı. TRT bu konuda çok yardımcı oldu ve muazzam bir atılımla bu Memleketim FM'i gerçekleştirdi. Biz zaman içerisinde Memleketim FM'in yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızın sesi olmasını arzu ediyoruz. Ve her ülke için ayrı ayrı programlar yapılmasını arzu ediyoruz. Örneğin belli saatlerde Almanya için, belli saatlerde Avusturya için, İngiltere için, Fransa için, hatta Amerika için programlar yapmak, o programlara orada yaşayan vatandaşlarımızı konuk etmek, onların görüşlerini almak, onların düşüncelerini dinleyenlere aktarmak, bu tür daha interaktif bir yayın politikasıyla TRT FM'in, Memleketim FM'in çalışma yapması. Biz zaten Memleketim FM kurulduktan bu yana Dışişleri Bakanlığı olarak çok büyük katkıda bulunuyoruz.
Evet, şu anda biz de zaten TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu olarak ortak yayındayız.
Ortak yayın yapıyorsunuz.
Oradan dinleyicilerimize ulaşıyoruz.
Çünkü bu aslında bizim dilimizin öğretilmesi açısından, Türkçemizin, güzel Türkçemizin öğretilmesi açısından da çok önemli. Unutmayalım ki pek çok insan yurt dışında, binlerce, on binlerce, yüz binlerce Türk vatandaşı ülkemizden binlerce kilometre uzakta, belki günlerini hiç Türkçe konuşmadan geçiriyorlar. Onun için Memleketim FM gibi, TRT'nin diğer yurt dışına yayın yapan kanalları gibi kanallara büyük ihtiyaç içerisindeler. Dolayısıyla bu ihtiyacı da biz karşılamış olacağız diye düşünüyorum sizin sayenizde.
Evet, teşekkür ediyoruz efendim, sağ olun. Peki bu arada Dışişleri Bakanlığı'ndan beklentileri var mı orada yaşayan vatandaşlarımızın, sizin yaptıklarınızın dışında?
Tabii bizim vatandaşlarımızın aslında beklentilerinde sınır olmaması gerekir. Normalde siz ne kadar etkin hizmet sunarsanız sunun, bunun sınırları yok. Çok daha ötesini sağlamanız mümkün. Çok daha iyi hizmetler sunmanız mümkün. Mesela biraz önce söylediğim bilişim altyapısından yararlanıyoruz. Bazı hizmetleri hiç konsolosluğa gelmeden sağlayabiliyoruz internet üzerinden. Ama bunun daha da ilerisine gitmek tabiatıyla mümkün olabilecektir diye düşünüyorum. Şimdi önümüzdeki dönemde siz de yakından takip ediyorsunuz. Özellikle Avrupa'da yaşayan vatandaşlarımız için önemli. Schengen muafiyetinin sağlanması Türk vatandaşları için söz konusu. Bununla ilgili çalışmalar yapıyoruz. Kimlik kartlarımız değişecek. Şimdiye kadar nüfus cüzdanlarımız vardı biliyorsunuz. Hı hı. Onun yerine şimdi çok daha küçük, içinde çip olan ve bütün bilgilerimizin yer aldığı kimlik kartları gelecek. Bu birkaç ay içerisinde uygulamaya geçmiş olacak. Yine aynı şekilde biyometrik verilerin saklanabildiği altyapıda yeni pasaportlarımız 2016 yılında kullanıma sunulmuş olacak. Bizler yurt dışında yaşayan Türk vatandaşları olarak daha böyle göğsümüzü gererek dolaşabileceğiz diye düşünüyorum. 2016 Ekim ayından itibaren çok büyük bir ihtimalle artık Schengen vizesinden de muaf olacağız Avrupa ülkelerine giderken. Bu Türkiye'deki vatandaşlarımızın Avrupa'daki kandaşlarıyla, akrabalarıyla, dostlarıyla daha sık bir araya gelebilmelerine de imkan sağlayacak. Eskiden bunun için vize almamız gerekiyordu. Vize alırken pek çok şart isteniyordu bizden. Bunların hiçbirisi olmayacak. Pasaportunuz varsa uçağa binip çok rahatlıkla Avrupa ülkelerine gidebileceksiniz. Dolayısıyla vatandaşlarımızın istekleri her gün birer birer yerine getirilmiş oluyor. Bundan da biz büyük bir mutluluk duyuyoruz, hoşnutluk duyuyoruz. İnşallah önümüzdeki yıllarda 2016'da dahil olmak üzere yurt dışında yaşayan vatandaşlarımız için güzel bir dönem olacak.
Evet, umarız öyle olsun. Çünkü gerçekten orada yaşayan vatandaşlarımız nüfus ve yaşadıkları ülkenin ekonomik, kültürel ve sosyal hayatına etkin biçimde katkı sağlıyorlar. Evet. Son olarak neler söylemek istersiniz oradaki yurtta?
Ben şunu özellikle söylemek istiyorum. Ben bu mesleğe geleli 35 sene oldu. 1980 yılında gelmiştim. Dışişleri Bakanlığı'na girdim. 83-85 Suudi Arabistan'daydım. 85-88 ilk kez Avrupa'da görev yaptım. Avusturya'da uzun yıllar oldu. 30 yıldan bahsediyorum. O tarihlerde vatandaşlarımızın bulundukları ülkelere entegrasyonunda, uyumunda çok önemli sorunlar vardı. Vatandaşlarımız daha çok misafir işçi olarak oraya gitmişlerdi. Ve çalıştıkları yerler de işçi kategorisindeki insanlar için çalışılan yerlerdi. Bu geçtiğimiz süre içerisinde çok büyük bir gelişim sağlandı yurt dışında vatandaşlarımız açısından. Şimdi artık her meslek dalında vatandaşımız var. İş yeri sahibi vatandaşlarımız var. Üniversite öğretim görevlisi vatandaşlarımız var. Hemen hemen her Batı ülkesinde milletvekillerimiz var, parlamenterlerimiz var. Bazı ülkelerde bakanlarımız var. Dolayısıyla düzey çok yükseldi. Biz vatandaşlarımızdan şunu bekliyoruz. Bulundukları yerlere, ülkelere entegre olsunlar, uyum sağlasınlar, orada güçlü olsunlar, siyasete katılsınlar, orada sesimizi duyursunlar. Ama bunu yaparken de Türkiye ile bağlantılarını kesmesinler, kültürlerine bağlarını kesmesinler, Türkiye'ye gelsinler, gitsinler ve bizimle ilişkileri devam ettirsinler. Biz de zaten hem Dışişleri Bakanlığı olarak hem diğer kurumlarımızla birlikte bunun için gerekli olan altyapıyı kurmaya çalışıyoruz. Bunun için gerekli olan hizmetleri vatandaşlarımıza sunmaya çalışıyoruz. 2016'da bu yönden daha zengin bir yıl olacaktır diye ümit ediyorum ben. Vatandaşlarımıza sizin üzerinizden, sizin aracılığınızla selamlarımı, saygılarımı iletmek istiyorum.
Çok teşekkür ediyoruz efendim. Sağ olun, var olun. 2016 yılının Hayatın Sesleri'nin ilk konuklarından oldunuz. Böylece de orada yaşayan yurttaşlarımıza neler, daha neler yapılacağı konusunda bilgileri sizin sayenizde aldık ve ulaştırdık. Tekrar teşekkür ediyoruz.
Ben teşekkür ederim.
2016 yılı içerisinde yine birlikte olmak.
İnşallah.
Yine orada yaşayan yurttaşlarımıza yapılan ve yapılacak her şeyi duyurmak dileğiyle. Sağ olun, var olun.
Teşekkür ederim.
Sevgili dinleyicilerimiz, Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Sayın Naci Koru'ydu konuğumuz. Kendisini teşekkürlerimizle uğurluyoruz.
Yeniden başla, ümitle aşla. Rüzgarlarla seviş mutlu özgür. Yeniden başla, ümitle aşla. Rüzgarlarla seviş mutlu özgür. Yeniden başla, ümitle aşla. Rüzgarlarla seviş mutlu özgür. Yeniden başla, ümitle aşla. Rüzgarlarla seviş mutlu özgür. Yeniden başla, ümitle aşla. Şiirle, şarkıyla, sevgiyle beraber yaşa.
Dünden kalanlar. Ve sevgili dinleyicilerimiz, dünden kalanlar köşemizdeyiz şimdi. Köşemizin konuğu Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Tarih Eğitimi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Yardımcı Doçent Doktor Sayın Gülün Karabağ bizlerle birlikte. Bundan böyle her hafta bu köşede sizinle birlikte olacağız. Dünden kalanlar adlı köşemizde hoş geldiniz diyoruz.
Hoş bulduk, teşekkür ediyorum.
Evet, öncelikle neler yapacağız bu köşede? Hayatın Sesleri dinleyicilerine neler aktaracağız?
Özellikle tarihin çok fazla sevilmediğini ve sıkıcı olduğunu bildiğimiz için biz tarih eğitimcileri biraz daha belki bu çerçevenin dışında biraz daha tarihin günümüze yansıyan tarafları ya da eğitimde nasıl verilmesi gerektiğine ilişkin bir küçük belki örnek olsun diye zaman zaman belki bir nesnenin, belki zaman zaman bir kişinin ya da olayın tarih içindeki bir renk olarak bir serüvenini anlatacak şekilde.
Çünkü o haftaki önemli olaylardan zaman
zaman
evet herhalde,
zaman zaman olaylarla bağlantısı, özel günlerle bağlantısı, zaman zaman belki gündem dışı böyle ilginç bir konunun yansıması şeklinde. Yani çünkü müfredatta da en çok belki öğrencilerin şikayet ettiği şeylerden bir tanesi belli konularla sınırlandırılmış olması ve ilk öğretimden itibaren hep aynı konular çerçevesinde tekrar tekrar aynı şeyleri öğrenmeleri, hı hı, bazen çok ilgilerini çektiği halde bazı konuların hiç lise müfredatında bulunamaması. Evet. Dolayısıyla aslında her şey tarih, çünkü kendimiz bile bir tarihin nesnesi durumundayız. Belki de ileride biz de sıradan insanlar gibi görünmekle birlikte bir anlamda geleceğin tarihçileri için biz de bir tarihin nesnesi olacağız. Yani çocuğa da belki birazcık böyle, siz de aslında bu tarihin bir parçasısınız, geçmişte de insanlar bir parçasıydı diye bilinç verirsek, onlar da kendilerini bu bilinçle görürlerse severler diye düşünüyorum. Çünkü çok yukarıda, uzakta kahramanların yaptığı bir şey olarak anlattığımız sürece bir kuru kemik yığını ve bana ne diye düşünüyorlar.
Evet.
Biraz daha onlara belki sevdirmek aslında için bu gerekiyor.
Aslında en önemli, en temel derslerden biri,
evet,
tarih,
evet,
dersi,
evet,
ama
evet,
işte bu ezbercilik, savaşlar ve sadece, evet, anlaşmalar olarak bakıldığında sıkıcı geliyor,
evet,
sevilmiyor,
evet,
belki,
evet,
değil mi?
Özellikle bu sanıyorum 96 yılındaydı. Körber Vakfı diye Almanya'da büyük bir vakıf, Avrupa'nın 35 ülkesinde, hatta sadece Avrupa'yı da içermiyor, İsrail gibi, Türkiye gibi, hani Avrupa kapsamını düşünürsek, hı hı, biraz daha geniş diyebileceğimiz bir coğrafyada tarih bilinci ve gençlik diye bir proje yürütüyor ve bu projenin çerçevesinde tarih bilincinin hani nasıl ölçülebileceği özellikle tartışılmış. Orada mesela çok hoşuma gidiyor benim o bağlantı, belki programın adıyla da ilişkili olarak. Tarih bilincini özellikle dünü bilmek, bugünü bu çerçevede dünün ışığında anlamak ve geleceği bu anlamda bir şekil çizmek diye tarif
dünü
ediyorlar.
Dünü bilmeyen yarınını bilemez.
Tabii ki.
Bu anlamda,
tabii ki.
Mi?
Evet, evet. Geçmiş Olmayan Adam diye bir film vardır, Finlandiya yapımı. Mesela o filmi ben hep öğrencilerime örnek veririm. Orada hiç bilmediği bir şehre çalışmaya giden bir adam ilk gittiği gün şehre yağmacılar tarafından, işte hırsızlar tarafından saldırıya uğrar ve başına çok ciddi bir darbe alarak bütün geçmişini unutur.
Hı hı.
Ondan sonra orada yaşadıkları, mesela aslında bakarsak kişinin kendisine eğer bunu yöneltirsek ya da devletlere yöneltirsek bir hafıza kaybı ve ne yapacağını bilememe durumudur. Korkunç bir durumdur aslında. Tamamen bir kaostur ve kendisini tekrar bir anlam arayışına doğumundan itibaren yaşadığı bütün her şey bittiği için yeniden bir anlam arayışına sokmaktadır. Yani aslına bakarsanız biz biraz da hayatı anlamlandırmak için kullanıyoruz tarihi. Hı hı. Ve bu anlamı lise müfredatında siz sadece işte biraz önce söylediğiniz gibi tarihler, isimler şeklinde verirseniz o anlam da çok ortaya çıkmıyor. Bu durumda da çocuğa çok uzak bir şey gibi geliyor.
Evet.
Bilmediği pek çok kavramın, pek çok kişinin, pek çok tarihin uçuştuğu, ayakları yere basmayan bir şey gibi geliyor. Oysa gerçekten çevresine baktığında bugün dünle çevrili. Yani nereye adımını atsa aslında bir parça
tabii,
dün var orada.
Tabii.
Dünden kalanlar var. Bu yüzden de hani mesela Akköprü durağında iniyor ama aslında bir Selçuklu Köprüsü'nün üstünden geçiyor belki de. Yani onun çok farkına varmıyoruz yaşarken.
Evet.
Belki de kanıksıyoruz bir anlamda şehri,
evet.
Kendimizi, her şeyi. Ve onun içerisinde o dünden kalanları yok edip gidiyoruz.
Akköprü deyince Akköprü Ankara'da.
Evet, evet, evet. Bir metro durağı.
söyleyelim, evet. Gerçekten tarihimizi çok iyi bilmeliyiz. Hı hı. Gurur duyacağımız olayların yanı sıra hataların tekrarlanmaması adına da önemli.
Evet.
Çünkü geleceğimizi daha iyi görebilmek adına da çok önemli.
Evet. Özellikle tabii hani tarih öğretiminin sorunları diye baktığımızda neden sevilmiyor diye baktığımızda yapılmış çeşitli araştırmalar var tabii ki bilim adamları tarafından. Ama özellikle baktığımız zaman şunu görüyoruz. Paydaşlar tabii farklı paydaşları var. İşte Milli Eğitim Bakanlığı bu işin program boyutunu oluşturuyor. Öğretmenler var, öğrenciler var. Ve her birisi bu paydaşların bir anlamda suçu birbirlerine atıyorlar. Yani mesela öğretmenler öğrencileri suçluyorlar. Milli Eğitim Bakanlığı'nı suçluyorlar. Milli Eğitim Bakanlığı öğretmen niteliğinin yetersizliğinden, öğrencilerin ilgisizliğinden şikayet ediyor. Öğrenciler öğretmenlerin yeteri kadar yöntem teknik bilmediklerinden ya da ders saatlerinin azlığından, çokluğundan, ödevlerin çokluğundan. Hani her paydaş kendi içerisinde sorunu farklı şekilde tarif ediyor. Ama ortak bir paydaya baktığımızda genellikle Türk müfredatı açısından bir sıkıntı olduğunu söyleyebiliriz. Çünkü gerçekten mekanı ve zamanı çok yayılmış bir tarihimiz, hı hı, var. Her şeyi bu dört seneye sığdırmaya kalktığımızda, yani liseyi dört sene sayarsak ki son senesinde de 12. sınıfta da bir sınav merkezli eğitime geçtiğimiz, evet, için çok da fazla aslında müfredat nitelikli işlenemiyor. Bütün bunları sıkıştırdığımız zaman her şeyi öğretelim kaygısıyla aslına bakarsanız her şeyden azar azar azar ama çok yüzeysel geçmiş oluyoruz.
Peki nasıl anlatılmalı?
Yani belki biraz
nasıl
daha
çalışılmalı?
Evet, belki biraz daha bu anlamda müfredat yoğunluğunu azaltarak kendimize özgü bir model geliştirmeliyiz. Yani aralarından gerçekten asgari müşterekte buluşturabileceğimiz herhangi birisine bizim tarihimizle ilgili bir duyarlılığı sorduğumuzda aynı ortak zeminde, çünkü biliyorsunuz millet dediğimiz zaman din, dil, tarih birliği diyoruz. Hı-hı. Ama o birliği oluşturabilecek unsurları müfredatta tam olarak derinlemesine işleyebiliyor muyuz? Buna çok fazla imkan vermiyor. Çünkü her şeyi içine alma kaygısı var. Dolayısıyla bu kadar çok uzun bir dönemi düşünün, milattan önce 10.000'lerden başlayarak neredeyse Avrupa Birliği'nin şu son gelişmelerine kadar getirdiğimiz bir süreci bugün herhangi bir profesöre de sorsanız bu kadar ayrıntılı böyle kronolojik olarak tık tık, çünkü hepimizin kendimize göre bir uzmanlık alanı var. Yani, hı hı, bunu öğrenciden beklemek de haksızlık diye düşünüyorum. Bu yüzden böyle bazı şeyleri önemseyerek, mesela Çanakkale cephesi istediğimiz kadar detaylı anlatılamıyor maalesef ama bir Çanakkale müşteriydi olmalı bence Türkiye'deki gençlerin. Yani biz Çanakkale dediğimizde hepimizin içinde aynı olgu oluşmalı.
Şimdi bir de gençler açısından baktığımızda şöyle de bir sıkıntı var. Ne olursa olsun ders olarak baktıkları zaman o konu sıkıcı geliyor zaten. Örneğin bir gazete köşesinde ya da bir derginin köşesinde gördükleri zaman zevkle okuyabiliyorlar o konuyu. İşte o hale dönüştürebilmek önemli.
Çok güzel söylediniz gerçekten. Çünkü bakıyoruz bu son dönemlerde yapılan tarih dizilerine ciddi bir ilgi var. Popüler tarih dergilerine ciddi bir ilgi var. Tarih filmleri çıkıyor mesela, gişeleri gayet iyi. Ama aynı ilgiyi okulda gösteremiyor çocuklar.
Evet.
Veya mesela bakın bilgisayar oyunlarında sadece genç kesimden bahsetmiyorum. daha geniş bir kesimin en çok oynadığı oyunlar tarih temalı oyunlar.
Şimdi az önce dediniz ya diziler, filmler diye. Çünkü öğrencilerin de değişebiliyor. Kiminin görsel hafızası daha kuvvetli olabiliyor. Evet. Daha iyi sindirebiliyor tarihi o anlamda baktığımızda, değil mi? O anlamda da dizilerin, filmlerin her ne kadar gerçeği çok yansıtmadığı söylense de çocuğu o tarihin içine çeken bir yapısı var aslında o dizilerin,
evet,
filmlerin.
Evet, yani bir şekilde seyrediyorlarsa bu bir ilginin göstergesidir. Ya da okuyorlarsa bu tür tarih dergilerine, abonelerse eğer, bu da bir göstergedir. Ama aynı ilginin okulda sürdüğünü söyleyemiyoruz. Dolayısıyla orada yapılması gereken şey işte bu, mesela bilgisayar oyunları, filmler, belgeseller ya da işte bir takım farklı kaynakların, anılar, mektuplar gibi, nasıl tarih dergileri çok renkli bir şekilde hazırlanıyor. Böyle tarih kitaplarının, ders kitaplarının olması, okulda da bu materyallerin kullanılması kesinlikle öğrencinin ilgisini çekecektir. Ama bizim derdimiz daha çok sınavda bunlar çıkmayacak. Sınavda çıkacakları hızlı hızlı vereyim ve müfredatı bir an önce tamamlayayım olduğu için ister istemez hani bunu da görmezden gelemeyiz. Böyle bir nüfusu olan, bu kadar kişinin üniversite sınavına girdiği bir ülkede sınav gerçeğini görmezden gelemeyiz. Elbette ki bir sınav gerçeği var ama dediğim gibi müfredatı birazcık belki azaltarak bu anlamda öğrencilerin böyle ilginç konuları da, tarihten bazı ilginç konuları da küçük küçük parçalarla onların ilgisini, mesela bilim tarihi çok ilgileniyorlar öğrenciler. Özellikle bu matematik fen alanına yoğunlaşan öğrencilere tarihi sevdirmenin yollarından birisi diye düşünüyorum. Tıp tarihi, bilim tarihi gibi. Evet. Bunları biraz müfredatın içerisine alırsak daha da ilgi çeker ve sıkıcılıktan kurtulur diye düşünüyorum açıkçası.
İşte biz dünden kalanlar köşemizde bunu İnşallah. Gerçekleştireceğiz değil mi?
Ümit ediyoruz bu sene.
Sıkmadan sevecekleri şekilde aktaracağız tarihin o tozlu sayfalarında, sarı sayfalarında dolanırken.
Evet, evet.
Bu arada tabii tarihimizi bilmek bir keyfiyet değil, mecburiyet de.
Aynı zamanda. Tabii yani sorumluluğumuz.
Yani sevmesek de, hoşlanmasak da bir şekilde bilmek zorundayız.
Evet, yani ortak bir anlayışa gelmek zorundayız. Çünkü ortak bir geçmiş olmayanlar ortak hedefe de yönelemezler. Gelecek anlamında. Yani bizim şu anda bile yaşadığımız bazı sıkıntıların temelinde aslında bir ortak noktada buluşamamamız var. Öyle bir ihtilaflı konular var ki mesela sadece isminden bile bahsetmeniz bazen bazı tarihten şahsiyetlerin ikiye üçe bölünmemize neden olabiliyor. Oysa hepsi bizim. Yani sonuçta onlar da İngiliz değil. Hepsi bizim atamız. Yanlışıyla doğrusuyla sahiplenmeyi bilmek lazım. Evet, yanlışlarını da tartışalım ama doğruları da var. Hiç kimse tamamen yanlış ya da tamamen doğru değildir. Hepsini sahiplenmek lazım. Eleştirirken sanki biz bir başkasını, yabancıyı eleştiriyormuş gibi çok acımasızca eleştiriyoruz. Kim olursa olsun bahsettiğim
bunun
kişiler.
Kendi tarihimizi bilmek zorundayız ama dünya tarihini de bilmek
zorundayız. Evet, evet. O mu mesela baya baya az. Evet, için. Yani çünkü dediğim gibi 12. sınıfta ciddi bir sınav kaygısıyla 12. sınıftaki Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi müfredatı maalesef yeterince istenildiği kadar iyi okutulamıyor, işlenemiyor. Oysa öğrencilerin de en çok ilgisini çeken ve bugünü anlamaya en fazla katkısının olduğunu düşündükleri müfredat maalesef. Belki mesela bu müfredatın da ara ara 9, 10 ve 11'e yayılarak seçmeli ders şeklinde belki aktarılabileceğini düşünüyorum. Çünkü çok ilgi çeken bir müfredat maalesef en son seneye kaldığı için çok da yeterince işlenemeden heba alıyor diyebiliriz bu anlamda.
Evet. Dolayısıyla tarihimizi çok iyi bilmeden, tarihimizi öğrenmeden ne yazık ki mezun oluyor gençlerimiz.
Evet, evet. Yani zaman zaman bu internette de kimi videolar dolaşıyor mesela, böyle çok temel Mısır piramitleri kaçırılmış Türkiye'den falan gibi. Hani ne kadar doğrudur, ne kadar gerçekleri yansıtır bilemiyorum ama zaman zaman öğrencilerle de bazı konuşmalarımızda, lise öğrencileriyle yaptığımız bazı araştırmalarda böyle acı durumlarla, manzaralarla karşılaşıyoruz gerçekten. Ha, bunu bilmese ne olur? Bilmese ne olur dediğimizde işte biraz önce bahsettiğim, sahip de çıkamaz o zaman. Yani hani Konya'da Mevlana'nın türbesi olmasa ne olur? Ama sadece bir türbe midir, bir mekan mıdır orası? Aynı zamanda arkasında büyük bir anlam vardır. O şehre anlamını katan bir değer vardır. Bir sürü değer ve bilgi ve aynı zamanda orada bizim kendimizi bulabileceğimiz ayna vardır. Dolayısıyla o kalktığında yani türbe kalktığında hı hı. sadece bir mekan kalkmış olmaz. Onunla beraber pek çok. Dolayısıyla hani biz bir anlamda sahip çıkmamız için de hem bugünümüze hem yarınımıza ne anlam ifade ettiğini bilmemiz gerekiyor. Onun anlamını bilmediğimizde yani yıkılsın, hani bozulsun, içine işte çöp atalım. Çok da önemli değil. Oysa yarın öbürsü gün o hepimiz için yok olmuş olduğunda hepimiz için bir tehlike. Sadece evet. onu yok edenler için değil, hepimiz için bir tehlike oluşturuyor.
Evet.
Mesela yurt dışındaki örneklerine baktığımızda bu bilinci çok güzel verdiklerini görüyoruz. O tarihi mekanlara, tarihi değerlere, kişilere saygı duymayı, sahip çıkmayı çok güzel verdiklerini görüyoruz. Evet. Biz maalesef
biz
orada...
Biz de işte oralarda yaşayan dinleyicilerimize tarihimizden, dünden evet. kalanlar köşemizde tarihimizdeki her şeyi, hemen her şeyi paylaşacağız. Sizin seçeceğiniz
küçük parçalar halinde.
Parçalar halinde. Çok teşekkür ediyoruz.
Ben bu teşekkür
hafta
ediyorum
için,
davet
böyle
için.
Haftaya yine kaldığımız yerden tarihimizdeki olayları paylaşmak, konuşmak üzere Sayın Gül'in Karabağ.
Teşekkür ediyorum.
Sevgili dinleyicilerimiz, Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Tarih Eğitimi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Yardımcı Doçent Doktor Sayın Gül'ün Karabağ'dı. Dünden Kalanlar köşemizin konuğu. Haftaya yine birlikte olacağız kendisiyle. Hayatın Sesleri devam ediyor.
Günahın çok, derdim zaten çok. Gez dolaş gül, seni tutan yok. Sakın sorma, yeniden açma. Ne olur, yok şakam yok, bu defa yok. Düşe kalka zar zor, kanı verdim aşka. Gel gör ki şefkati az, bu defa son, bu defa nakka. Günahın çok, derdim zaten çok. Gez dolaş gül, seni tutan yok. Sakın sorma, yeniden açma. Ne olur, yok şakam yok, bu defa yok. Düşe kalka zar zor, kanı verdim aşka. Gel gör ki şefkati az, bu defa son, bu defa asla. Fazla öğren kalbim, öğren artık sen de utanma. Yeni bir rüzgara binelim bitsin. Günahın çok, derdim zaten çok. Gez dolaş gül, seni tutan yok. Sakın sorma, yeniden açma. Ne olur, yok şakam yok, bu defa yok. Düşe kalka zar zor, kanı verdim aşka. Gel gör ki şefkat yaz, bu defa son, bu defa nakka. Fazla öğren kalbim, öğren artık sen de utanma. Yeni bir rüzgara binelim gitsin. Sakın sorma, yeniden açma. Ne olur, yok
şakam yok. Bu defa nakka.
Şakam yok.
Bu defa asla.
Şakam yok.
Bu defa yok şakam yok. Bu defa nakka.
Ve sevgili dinleyicilerimiz, işte 2016 yılının ilk programının sonuna geldik bile. Bugünlük bizlerden bu kadar diyoruz. Program yapımcılarınız Didem Östaşbaşı, Gülşen Ayvaz ve Şule Çankaya. Spikeriniz ben Nilgün Doruk. Bugünlük bu kadar derken, pazartesi günü Türkiye saatiyle 15 haberleri sonrasında bizler yine burada sizleri bekliyor olacağız. Başkent'ten görüşünceye dek hepinize iyi hafta sonları. Hoşçakalın. Hayatın sesleri.
Size iyi eğlenceler.
Gal 28 Bilecik 25 Yamama 20.
Ben buraya ısıya dayanıklı cam. Bu kadar da çok büyük.